Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27'de 1400, Hicri Kameri 14 Cemadi Sani 1443 ve Miladi 17 Ocak 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'de FETÖ ile mücadelelerin sürmesi üzerine yap röportaj, İran vatandaş seçmeler, velayet güneşinden, İran'ın dua harikaları ve Neço Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte ülkede 20 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamkhani, Çin ile 25 yıllık anlaşmanın uygulanması Tahran için stratejik bir başarıdır dedi. İran diplomatlar Suudi Arabistan'da. Yemen Silahlı Kuvvetleri Abu Dhabi'ye yönelik büyük operasyon düzenledi. Bulgaristan, Türkiye dahil 10 ülkeyi kırmızı listeye aldı. Ve işgalci polisin kasten çarptığı yaşlı Filistinli hayatını kaybetti. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, bu akşamki haberlere başlamadan önce sizlere akşam yayınlarımızla ilgili bir duyurumuz olacaktır. 22 Ocak tarihinden itibaren yayınlarımızı akşamları Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
Koronavirüs salgının yüzünden İran'da 20 vatandaş daha son 24 saatte hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 3163 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.095'e, vaka sayısı 6.224.196'ya çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1313'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.066.819'a ulaştı ifadesi kullanıldı. Ülkede şimdiye kadar vatandaşlara toplam uygulanan korona aşısı sayısı 126.401.975 doza yükselmiştir.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani, İran ile Çin arasındaki 25 yıllık stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşmasının uygulanmaya başlatılmasının Tahran için stratejik bir başarı olduğunu belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani, İran-Çin 25 yıllık stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşmasına ilişkin olarak Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. Amerika'nın tek taraflılık ve azami baskıyı sürdürerek İran'ı dünya ile ekonomik ilişki kurmaktan hala mahrum etmeye çalıştığı bir dönemde, İran ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin arasındaki 25 yıllık anlaşmanın uygulanmaya başlatılması Tahran için stratejik bir başarı sayılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin belirttiğine göre, İran-Çin 25 yıllık stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşmasının mantığı, iki ülke arasında bir yol haritasının çizilmesi ve ilişkiler düzeyini kapsamlı ve stratejik boyuta taşımaktır.
İran Dışişleri Sözcüsü basın toplantısı düzenlediği ayrıntı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Hatipzade, İran ile P4+1 ülkeleri heyetinin katılımıyla gerçekleşen 8. tur Viyana görüşmelerini değerlendirerek, Viyana müzakerelerinde teknik konularda önemli ilerleme kaydedildi. Ancak yaptırımların kaldırılması ile ilgili önemli konular diğer tarafın alması gereken siyasi kararları nedeniyle kaldı dedi. Fransa, Almanya ve İngiltere'den oluşan Avrupa Troikası'nın tutumunu eleştiren Hatipzade, bu üç ülke bazen nükleer anlaşma üyesi olduklarını ve Amerika'yı temsil etmediklerini unutuyor ifadesini kullandı. Hatipzade, İran'ın Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazır olduğunu da belirterek, "Tabii ki bu Suudi Arabistan'ın pratik eylemlerine bağlıdır. Biz buna hazır olduğumuzu önceden bildirmiştik." açıklamasını yaptı. Çin ile sağlanan 25 yıllık işbirliği anlaşmasının yürürlüğe gireceğini dile getiren Hatipzade, sözlerine şöyle devam etti. "Yürürlüğe girecek anlaşmaların İran ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerde yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum. İran-Çin ilişkileri gayet normaldir. Doğu-Doğu ilişkileri uluslararası sistemdeki değişimlerin doğal gerekliliklerine dayanmaktadır. Bölgede farklı ülkelerin bağımsız ülkeler olarak bulunması bir tehdit oluşturamaz. Çin, bölgedeki çeşitli ülkeler ve özellikle Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkeleriyle ilişkiler kurmuştur. İran olarak ülkeler arasındaki dengeli ilişkileri her zaman olumlu karşıladık. Asıl endişe verici olan konu, bölge ülkelerine silah satışı, askeri üs kurma ve bölgedeki milli devletleri yıkma gibi eylemlerde bulunan batılı güçlerin Fars Körfezi bölgesindeki varlığıdır. Said Hatipzade, Viyana müzakerelerinin başarısız olması durumunda bir B planından söz eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in açıklamasına tepki gösterdi ve Amerika Dışişleri Bakanı'na A planının gerçekleşmesi için her türlü çaba göstermesini tavsiye ederim. Blinken, her ülkenin kendine ait bir B planı olduğunu iyi biliyor. İran'ın B planı onlara cazip gelmeyebilir. Mevcut Amerika Başkanı ve Viyana'daki Amerikan ekibi nükleer anlaşmanın İran'ın sayesinde ayakta durduğunu biliyorlar dedi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in gelecek hafta gerçekleştirmesi beklenen Rusya ziyareti hakkında İranlı sözcü, Cumhurbaşkanı Reis'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede çeşitli konuların etraflıca ele alınacağını söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İslami Şura Meclisi Uluslar Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbasadeh Meşkeni, İran ile 4+1 grubu arasında iyi bir anlaşmaya varmak için her şeyin hazır olduğunu belirtti. Sözcü İsrail'e yaptığı açıklamada Viyana'da görüşmelerin sürdüğüne işaretle İran'ın kötü anlaşmayı kabul etmeyeceği, emarelerin karşı tarafında kötü anlaşmayı dayatma hedefi konusunda hayal kırıklığına uğradığını gösterdiğini belirtti. Abbasadeh Meşkeni görüşmelerin iyi şekilde ve İran'ın adil ve yasal talepleri çerçevesinde ilerlediğine temasla İran'ın şartının yaptırımların kaldırmasından ibaret olduğu ve başka bir konuyu kabul etmediğini belirtti. İran ile 4+1 grubu üzerindeki müzakereciler arasındaki görüşmeler bu sabah Viyana'da yeniden başladı.
Üç İranlı diplomatın Suudi Arabistan'a gitmesi Arap medyası tarafından sıcak karşılandı. 3 İranlı diplomat 6 yıllık bir sürenin ardından İran'ı Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı'nda temsil etmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan geçenlerde El Cezire televizyon kanalına verdiği demeçte, Irak'ta ilgili Suudi yetkililerle 4 tur olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Suudi tarafın iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesini istemesi durumunda büyükelçiliklerimizin ve konsolosluklarımızın yeniden açılmasını memnuniyetle karşılayacağımızı duyurduk. Yakında diplomatlarımız Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki İran İslam Cumhuriyeti temsilciliğine yerleşecek demişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade de bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran'ın Suudi Arabistan'daki büyük elçiliğini yeniden açmaya hazır olduğunu belirterek, tabii ki bu Suudi Arabistan'ın pratik eylemlerine bağlıdır. Biz buna hazır olduğumuzu önceden bildirmiştik dedi.
İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian bugün Tahran'da Irak Başbakanı Danışmanı Reşid El Mamuri ile görüştü. Görüşmede İranlı Bakan Tahran'ın Irak ile ticari münasebetleri için kapsamlı işbirliği belgesini düzenlemeye hazır olduğunu vurguladı. Görüşmede Bakan Mehrabian, İran ile Irak'ın iyi münasebetlerine temasla iki ülkenin elektrik alanında karşılıklı işbirliğinin gelişmesini temenni etti. Enerji Bakanı İran'ın Irak'ın elektrik ihtiyaçlarını temin etmeye hazır olduğuna işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı'nın komşular başı olmak üzere çeşitli ülkelerle dış ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.
Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kağani'nin Irak Şii Koordinasyon Kurulu yetkililerle görüştüğü bildirildi. Iraklı kaynaklar, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kağani'nin Irak Şii Koordinasyon Kurulu liderleriyle görüştüğünü duyurdu. Tuğgeneral Kağani'nin Şii Koordinasyon Kurulu liderleriyle görüşmesinin ardından El Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr ile de bir araya geldiği açıklandı. Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kağani dün Irak'ın kutsal kenti Necef'i ziyaret etmişti. Tuğgeneral Kağani Necef'teki Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret ettikten sonra Direniş Komutanı Şehit Ebu Mehdi Mühendis'in mezarının başına gitti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Seri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin toprak derinliğinde özel bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. General Seri bugün yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin toprak derinliğinde özel bir operasyon gerçekleştiğini işaretli, ilerleyen saatlerde bu operasyonun detayları hakkında açıklama yapacağını duyurdu. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin polisi, başkent Abu Dhabi'de sanayi bölgesinde petrol yüklü 3 tankerin patladı ve bunun bir drone saldırısı sonucu olduğunu belirtti. Abu Dhabi Polisi Devlet Haber Ajansı, VAM'a yaptığı açıklamada petrol firması ADNOC'un depolama tesislerinin yakınındaki endüstriyel Musaffa bölgesinde 3 yakıt tankerinin patladı ve Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı'ndaki bir şantiyede yangın çıktığını söyledi.
Yemen ordusu ve halk güçleri 20 adet İHA ve 10 adet balistik füzeyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin toprak derinliğindeki kritik hedeflere yönelik operasyon düzenledi. El Meyadin televizyon kanalı Yemen birliklerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin toprak derinliğindeki kritik noktalara düzenlediği füzeli ve İHA'lı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'nin merkezindeki askeri operasyon devam ederken kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükseliyor.
İYİ Parti lideri Meral Akşener 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Belediye başkanları Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylerken bazı belediye başkanları Akşener'in aday olması gerektiğini dile getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı da konuşuldu. Habertürk'ün haberine göre başkanların bir kısmı Ekrem İmamoğlu, bir kısmı ise Mansur Yavaş'ın adaylığı halinde yarışı kazanabileceğini belirtti. Bazı belediye başkanları Akşener'in aday olmasını beklediklerini söyledi. Akşener, "Mesele ben meselesi değil, mesele Türkiye" dedi. Belediyelerin çalışmaları, ihtiyaçları ve önümüzdeki seçimler masaya yatırıldı. Bazı belediye başkanları yaşadıkları ve dile getirilmesini bekledikleri sorunları iletti. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda İYİ Parti lideri uzun uzun notlar aldı. İletilen sorunlardan biri de asgari ücrete ilişkin oldu. Bazı belediye başkanları asgari ücretin %50 oranında artırıldığını ancak gelirlerinin de o oranda artmadığını söyledi. Önümüzdeki seçimler toplantının önemli başlıklarından biriydi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlara sahada olun, milletin sorunlarını çözün ve kavgadan uzak durun talimatı verdi. Seçim sürecinin sert bir iklimde geçeceğini kaydetti. Toplantıda Cumhurbaşkanı seçimleri görüşüldü. Meral Akşener, kim olursa olsun Millet İttifakı adayının 13. Cumhurbaşkanı söyledi. Söz alan belediye başkanları kendi bölgelerindeki genel kanatlara iletti.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı COVID-19 salgını ile ilgili yaptığı son düzenlemeyle aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeleri kırmızı listeye dahil etti. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında yayımlanan düzenlemeye göre Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Macaristan, Lüksemburg, Kuveyt, Katar, Lübnan ve Siyonist rejim İsrail kırmızı listeye alındı. Bulgaristan vatandaşları, oturum izni olanlar, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen Avrupa Birliği vatandaşları, tıbbi görevliler, insani işlerde görevli kişiler, resmi heyet üyeleri, mevsim işçileri, Sağlık Bakanlığı tarafından özel izin verilen kişiler ve öğrencilere istisna yapılacak. Bulgaristan vatandaşları ve ülkede oturum izniyle bulunanlar, kırmızı listedeki ülkelerden dönüşlerinde karantinaya tabi olmamaları için gerekli aşı sertifikası ve seyahatten en geç 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi ifraz etmeleri gerekir. Kırmızı listedeki ülkelerden gelen 12-18 yaş grubundaki çocuklar ülkeye negatif PCR testi ile giriş yapabilecek, testi olmayanlara ise 10 günlük karantina uygulanacaktır.
MİT Başkanlığı bu yıl projeler için 825 milyon TL, Emniyet İstihbarat 200 milyon TL harcayacak. Yatırım programında cezaevleri ve sınır duvarı inşaatları için ciddi kaynak ayrıldı. Cumhurbaşkanlığının 2022 yatırım programında istihbarat, güvenlik ve cezaevi yapımları için ayrılan kaynakta dikkat çekici artış yaşandı. Buna göre geçen yıl 300 milyon TL yatırım bütçesi verilen ancak 631 milyon TL harcayan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına bu yılda 825 milyon TL kaynak tahsis edildi. Emniyet İstihbarat Başkanlığına 2022-2023 yıllarında harcanması için 400 milyon TL ayrıldı. Diğer yandan Adalet Bakanlığı 36 cezaevi inşaatı için bu yıl yaklaşık 2 milyar TL harcayacak. İçişleri Bakanlığı sınır duvarı yapımı amacıyla 992 milyon TL bütçeye kullanacak.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Halep kırsalının kuzeyinde Tel Rifat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk destekli silahlı grupların eylemlerine karşı gösteri düzenlendi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Halep kırsalının kuzeyinde yer alan Tel Rifat bölgesinde TSK ve Türk destekli silahlı grupların eylemlerini kınamak için protesto gösterisi düzenlendiğini belirtti. Avrupa Birliği Komisyonu açıkladığı 2021 ülke raporunda Türkiye, Suriye'de ilk kez işgalci güç olarak tanımlanmıştır. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'ye Suriye'de bulunan ordu birliklerini çekmeye çağrısında bulunmuştu.
Siyonist işgal polisinin 5 Ocak çarşamba günü bir kamyonla kasten çarpması sonucu ağır yaralanan Süleyman El Hezalen isimli 70 yaşındaki Filistinli'nin bu sabah hayatını kaybetti haber verildi. İşgal polisine ait kamyon El Hezalen'e Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan El Halil şehrinin güneyindeki Mesafir Yatağı kasabasının Ümmül Hayr köyünün girişinde kasten çarpmıştı. Yaşlı Filistinli Hezal'ın olayda başından, göğsünden ve karnından yaralanmış, tedavi için El Halil'deki Mizan Hastanesi'ne kaldırmıştı ve bugün sabah hastanede hayatını kaybetti açıklandı. El Hezal'ın bölgedeki Yahudileştirme faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen bütün sosyal etkinliklere katılması ile öne çıktığından basın mensupları onu direniş simgesi olarak niteliyorlardı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve Bayındırlık Ajansı El Hazila çarpma olayında Siyonist rejim İsrail polisini suçlu bulmuş ve acilen bir soruşturma dosyası açılmasını istemişti. Öte yandan işgal ordusuna mensup deniz güçleri bugün yine Gazze kıyılarına yakın yerlerde Gazze'li balıkçıların teknelerine saldırdılar.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ile yürütülen müzakerelerin başarısızlık sonuçlanması halinde Rusya yönetiminin ulusal güvenliği emin şekilde sağlayacak güçte olduğunu söyledi. Moskova'da Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lavrov, Batı ile yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Rusya'nın Batı ile tek başına mücadele etmeye hazır olup olmadığı ve Çin ile işbirliğini derinleştirmeyi gerekli görüp görmeyeceği sorusu karşısında sizleri bir kez daha temin etmek isterim ki her halükarda Rusya yönetimi hem güvenlik hem de Rusya vatandaşlarının haklarının korunması açısından ülkenin çıkarlarını emin şekilde koruyacak güçte yanıtını verdi. Çin'in herhangi bir konjektöre bağlı olmadığını ve batılı ülkelerin ne düşündüklerinden bağımsız olarak gelişmeye devam ettiğini belirten Lavrov, Rusya-Çin işbirliğinin herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadığının altını çizdi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, büyük güçler arasındaki çatışmanın sonuçlarının felaket olabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Bu yıl ikinci kez çevrimiçi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu 2022 Davos gündeminin açılış konuşmasını yapan Xi, Çin'in adı görülen bir pandemik başarı öyküsüne sahip ve bu dönemde güçlü büyüme kaydetmeye devam eden tek büyük ekonomi olduğunu vurguladı. Kendisinin çok taraflılığın savunucusu olarak tanıtan Xi, tarih çatışmanın sorunları çözmediği, sadece feci sonuca yol açtığını defalarca kanıtladığı ifadelerini kullandı. Dünyanın bugün huzur ortamından uzak doğun olduğunun altını çizen şey, nefret ve ön yargıyı körükleyen söylemler, baskıcı ve zıtlaşmaya dönük hamleler dünyaya barış getirmeyecektir. Tarih bir kez daha kanıtlamıştır ki, zıtlaşmalar hiçbir şekilde sorun çözmez, sadece daha feci sonuçlar yaratır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Yemen'e uygulanan zalimane yaptırımların kaldırılmasına vurgusuyla ilgili. İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asgar Haci ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Yemen'deki son gelişmeleri ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı'nın üst düzey danışmanı, Yemen halkının esef verici durumuna, savaş ve zalimane ekonomik kuşatma nedeniyle yaşanan çok zor duruma değinerek, savaşın durdurulması ve Yemen kuşatmasının kaldırılması için Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun ciddi çaba göstermesi çağrısında bulundu. Haci, Yemen'deki baskıcı kuşatmanın kaldırılmasının Yemen krizine siyasi bir çözüm bulunması için bir başlangıç olacağını da sözlerine ekledi. Stratejik konular uzmanı Emin Muhammed Hatit, Arabistan'ın Yemen savaşında aldığı ağır yenilgiyi işaretle şöyle yazdı. 2015 yılında Suudi Arabistan hükümdarı Yemenlilere karşı kararlılık fırtınası başlığı ile bu yıkıcı savaşı başlattı. Arabistan bu savaşta hedeflerine ulaşmanın kolay ve kesin olduğunu, Yemen'in doğal gaz ve petrol servetinin Arabistan'ın eline geçmesi ve Babel Mendebe sulta kurmak ve Kızıldeniz'i kontrol altına almanın sadece birkaç hafta zaman alacağını düşünüyordu. Arabistan'ın bu hırsı Amerika ve İngiltere'nin baskıları ile takviye edildi ve Suudiler kimsenin onların karşısında duramayacak kadar güçlendikleri kuruntusuna kapıldılar. Bu yanlış hesap ve kuruntulara binaen Yemen'e karşı yıkıcı ve saldırı savaşı devam etti. Fakat direniş akımı bu savaşın ne kadar uzanırsa bile Arabistan'ın kendi askeri hedefine ulaşamayacağını, katliam, yıkım ve kuşatmanın Yemen halkının iradesini yıkamayacağını gösterdi.
Yemen savaşı aslında Arabistan için yenilmiş ve çok masraflı bir savaştır ve zamanın ilerlemesi Suudi-Amerikan koalisyonun yararına değildir. Bu yüzden yaşanan çıkmazdan kurtuluş ise Arabistan tarafından alınacak mantıklı ve gerçekçi kararına bağlıdır. Siyasi gözlemciler ve bağımsız görüş sahiplerine göre bu çıkmazdan kurtulmak 3 stratejik karara bağlıdır. Birincisi savaşın durması ve Yemen'in saldırı ve kuşatmanın bitmesi. İkincisi Birleşmiş Milletler ile etkileşime girilmesi. Ve üçüncüsü Yemenliler tarafından bu ülkenin siyasi kaderine belirleme ilkesine güven ve saygı oluşturmaya geri dönülmesi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan son günlerde Al Cezire televizyon kanalına verdiği demişti. Yemen durumunun çok endişe verici olduğuna işaretle şöyle konuştu. Yemen'e yönelik saldırı ve savaşın başlamasından yaklaşık 6 yıl geçiyor. Bu konu bize göre hem Yemen halkına karşı bir zulme sebep oluyor, hem Müslüman bir ülke olan Arabistan'ın bölgede sermayesine bölge ve Müslüman ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için harcamak yerine sırf bir savaşı harcadığı bir meseledir. Bu arada sadece Suudi Arabistan'a silah satanlar ve bölgede savaş başlatmak isteyenler kar ediyorlar. Bu savaşın askeri kazanları olmayacak. Arabistan'ın Yemen'e 7 yıllık saldırısında yaşananlar sadece savaş suçu ve Yemen halkının topluca soykırımıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin raporuna göre Yemen halkının yarısından fazlası kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ve bu ülke dünya çapında en yoğun insani kriz ile karşı karşıyadır. İran İslam Cumhuriyeti bu zalimane savaşa karşı siyasi çözümü vurguluyor. İran bölgede etkin bir siyasi oyuncu, bu bağlamda sahip olduğu tüm diplomatik kapasiteleri ve ilişkilerini kullanacaktır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Filistinlilerin Siyonist rejimin ırkçılığına karşı uluslararası sessizliği protesto etmeleriyle ilgili. Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada korsan rejim İsrail'in özellikle yerleşim yerlerindeki saldırganlığına karşı uluslararası sessizliğe itiraz ederek Tel Aviv'in bu siyasetle Filistinlilere karşı apartheid kurmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Apartheid suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmenin ikinci maddesinde şöyle yazılıyor. Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığı ve ırkçılığına benzer politika ve tutumları içeren apartheid suçu, bir ırkın sulta kurmak için diğer ırka karşı sistematik olarak işlediği insanlık dışı zulme denir. Sözleşmenin birinci maddesinin birinci ve ikinci paragrafları ayrıca taraf devletlerin apartheidin bir insanlık suçu ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit olduğunu beyan ettikleri belirtilirken, konvansiyona taraf olan ülkeler, kurumlar, kuruluşlar ve bireylerin apartheid suçu işlemeleri halinde suçlu ilan ediyor. Bu tariflere binaen Siyonist rejimin Filistinlilere karşı eylemleri apartheidin bariz örnekleridir. Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararını dikkate almadan yerleşke inşa siyaseti ise korsan rejimin Filistinlilere karşı uyguladığı apartheidin bariz bir örneğidir. Bu bağlamda Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bildirisinde şöyle yazılıyor. Siyonist rejim Filistin topraklarındaki yerleşim ve sömürgeci planlarını uygulamak için zamanla yarışıyor. Batı şerianın tarihsel ve yasal gerçekliğinde büyük değişiklikler oluşturmakla sonunda Kudüs merkezli bir Filistin devleti kurma fırsatının kapısını kapatmaya çalışıyor. Siyonist rejim yaptığı yerleşke planlarıyla işgal altındaki toprakları Yahudileştirmeye çalışıyor.
İşgal altındaki toprakların yerleşimi ve Yahudileştirmesi o bölgelerin kültürünü de değiştiriyor. yerleşim planlarının ardından Siyonist rejimin kabinesi geride kalan Filistinlilere zulmeden ve çevre koşullarını onlar için zorlaştıran yasalar çıkarıyor. Aslında Siyonist rejim yerleşim planları ile Filistinlilerin evlerine ve arsalarına el koyarken aynı zamanda onları işgalci yerleşen bölge sakinleriyle etnik ve dini açısından ayrılmalarına sebep oluyor. Bu da ırkçılığın en bariz örneğidir. Şimdiye kadar çeşitli uluslararası örgütler Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçları özellikle yerleşim suçlarını apartheid olarak kınadı. İnsan Hakları İzleme Örgütü geçtiğimiz günlerde Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlarda tarihi bir eşiği aştı sonucuna varan, ayrıca Siyonist yetkililerin de apartheid ve Filistin halkına karşı zulüm ve eziyet çerçevesinde cinayet işlediklerine dair kapsamlı bir hukuki analiz içeren kapsamlı bir rapor yayınladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğer insan hakları grupları açıklamalarını doğrulamak için Filistin topraklarının Siyonist rejim tarafından işgal edilen topraklara ilhakına devam edilmesi, Yahudilerin üstünlüğünü garanti eden işgal edilmiş toprak kanunları ve Filistinler üzerinde Siyonist kontrol sisteminin kurulması gibi bir dizi gelişmeye atıfta bulundu. Bu durumda Filistin Dışişleri Bakanlığı, korsan rejimin Filistinlilerin evlerini yıkmak, ırk temizliği, baskı politikalarının adaylı, kabadayılığını kınarken, bu yaylmacı ve sömürgeci eylemlerin sonucunun Filistin'deki apartheid sisteminin tamamlanması olduğunu belirterek, uluslararası toplumdan Filistin topraklarında korsan rejimin yerleşki inşa siyaseti ve çalışmalarından durdurması için korsan rejime baskı yapmasını istedi. Fakat Filistinliler ilk kez dünya toplumundan Siyonist rejimin cinayetlerine kesin tepki göstermesini ilk kez istemiyorlar. Fakat dünyada etkili kurum ve teşkilatlar ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin pasifliği ve büyük güçlerin sahte rejim İsrail'e verdikleri destek, cinayetkar rejimin uluslararası kural ve ilkelere aldırmamasına ve cinayetlerine devam etmesine sebep oluyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü röportajımızda Türkiye'de FETÖ ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlar konusuyla ilgili bu operasyonların devam etmesi ve konuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Bugün sohbetimizde mağdur kesimlerin bu konuyla ilgili nasıl hukuk açısından işlemleri yürütülüyor veya takip ediliyor sorusuna yanıt aramaya çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi Mehdi Bey, dünkü röportajımızda sizin ifade ettiğiniz üzere tutukluların ailelerinin durumu ile ilgili bir takım izahatta bulundunuz. Şimdi bunların arasında bir takım ailelerin mağdur olduğu kesimler arasında isimlerinin geçtiğini duymaktayız. Yani aniden bir kötü durumla karşı karşıya gelen ailelerin durumları nasıl olacaktır? İster maddi veya manevi açıdan fark etmez. Şimdi bu hukuk açısından Türkiye'de bunların durumu nasıl takip ediliyor? Mağdur kesimler acaba ayırt ediliyor mu? Gerçekten suç işleyen kesimler arasında yani bir fark var mı?
Şimdi benim esas da anlatmak istediğim o. Yani asıl bir sefer suç mantığını, suç ortamını ortadan kaldırabilmek için şu yaklaşım çok yanlış. Daha fazla şiddet, daha fazla daralma, daha fazla şiddete, daha fazla fiziki güce, askeri güce, polis gücüne sarılma mantığı yanlıştır. Anlatmaya çalıştığım bu. Suçlunun ortaya çıkacağı, gerçek suçlunun ortaya çıkacağı da kamuoyu vicdanında gerçekten bu adam suçludur ya da bu örgüt suçludur diye ortaya çıkabileceği ortam geniş demokratik ortamdır. Geniş demokratik yönetim sistemi oluşturulmadan gerçekçi suçluların ortaya çıkması mümkün değildir. Bu mantık dediğim gibi yanlış. Daha fazla şiddet, daha fazla güç kullanımı hayır, suçluyu ortaya çıkarmaz. Daha fazla belki suç ortaklığına yol açar. Nihayetinde 90'lar sürecinden bahsetmemizin nedeni bu. 90'larda daha fazla sarılalım, öldürelim, bitirelim, öldürerek bitirelim, imha ederek bitirelim mantığı 17.500 sivil insanın, o da resmi olarak telaffuz edilen, belki gerçekte ne kadar olduğu hali belli değil. 17.500 diye tanımlanan bu sayı, bu sayının sivil insanlardı. Bunlar evine, camiye giderken ya da camiden gelirken ya da sokağa, çarşıya giderken öldürülen insanlardı. Bunları kim öldürdü? Bir sene sorun bu noktada, eğer ki inceleme başlanmadan, bu suçlular tespit edilmeden Türkiye gerçek suçları ortaya çıkarması mümkün değildir. Mantığa uymaz yani.
Evet.
Bu nedenle daha fazla demokratik ortam, gerçek suçların ortaya çıkacağı, kamuoyu vicdanında gerçekten bu adam suçludur, yapmaması gereken bir fiili yapmıştır, evet, diye suçlanacağı bir ortam olacaktır. Hı. Bu açıdan Türkiye son dönemlerde uyguladığı politika gereği daha fazla daralma, daha fazla güç kullanımına ne yazık ki başvuruyor ve bu güç kullanımından medet umar bir duruma geliyor ki bu aslında bakıyor ki uygulama yanlış, yani doğru sonuçlar vermemiş.
Doğru.
Habire operasyonlar devam ediyor. Halbuki şöyle bir şey olsa, ya kardeşim herkes düşüncesini ortaya koyabilsin. Herkes düşüncesini ortaya koyabileceği bir demokratik ortam, ama gerçekçi biçimde, yani öyle sahtekarlıkla değil. Gerçekçi biçimde herkesin düşüncesini ortaya koyacağız, alternatifini sunacağız, siyasal çalışmasını yapabileceği bir ortamda gerçek suçlar ortaya çıkar.
Tahran Radyosu.
Mehdi Bey, o zaman son soru olarak şunu sormak istiyorum size. Şimdi bu güç kullanma toplumsal etkileri nasıl olacaktır? Yani halkın arasında bunun yansıması nasıldır? Hükümetin imajıyla ilgili olsun efendim, icraatıyla ilgili olsun. Bu acaba zedeliyor mu? Yani bunlara genel olarak baktığımızda bu güç meselesi toplumda nasıl bir etki bırakıyor sizce?
Evet, illaki yaşanan uygulama, uygulanan politikaların sorumlusu tabii ki hükümettir ve hükümetin uygulamaları neticesinde ortaya çıkan sonuçlardır bunlar. Aşırı güç kullanımı tabii ki baktığımızda ekonomik bunalıma yol açmış Türkiye'de. Yani Türkiye'de çok önemli bir neden aşırı güç kullanımının politika haline getirilmiş olmasındandır. Yüz binlerce insanın, yani bunun böyle yorum açısından belirtirsek, yüz binlerce insan işte paralı asker olup da bir yerlerde görev alma sırasına girmiş. Böyle olduğu zaman tabii buna verilen yatırımlar, aşırı silahlanma, aşırı bombalanma, aşırı savaş uçaklarına sarılma, bununla bir sorunu çözme mantığı Türkiye'de iflas etmiştir, sonuç vermemiştir. Bunun anlaşılması gerekirken bu noktada halen bir ısrarın olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu olduğu zaman bunun daha detaylarına, sivillere dönük şimdi ciddi bir işkence uygulaması şairesi vardır Türkiye'de. Diğer yandan işte her gün neredeyse tutuklu insanlar ölüyor cezaevlerinde. Hastalıklardan ve hastalıkların tedavi edilmeyişinden kaynaklı olarak. Ya da diyelim 20-30 yıldır cezaevinde kalıp da tedavisi gerçekleşmeyen insanların ölümleri artık gerçekleşiyor ve bu insanlar ciddi bir sıkıntı içerisinde. Diğer yandan adaletin uygulanışına baktığımızda dediğimiz gibi ailelerin annelerin, işte barış annelerini veya işte cumartesi anneleri diye tanımlanan annelerin, yaşlı insanların çocuklarının kemiklerini ulaşma, mezarlarını bulma, mezar yerlerini bulma konusunda bir tepkileri vardır, bir eylemsellik süreçleri vardır. Şimdi bütün bunlar Türkiye'ye kaybettiriyor. Hem siyasal açıdan kaybettiriyor, hem ekonomik açıdan zaten kaybettiriyor ve ciddi bir ekonomik bunalımın esas nedeni haline gelmiş durumda şu anda. Oysa ki başka bir çözüm vardır, yok değil. Ama ısrarla hükümet bu gerçek çözümde uzaklaştığı zaman bakıyoruz ki aslında bir kazanımı elde etmemişti. Daha fazla kayıp, siyasal alanda kayıp. Şu anda yapılan anketler zaten hükümete güvenin gittikçe azaldığı, her gün daha da azaldığı veri olarak kamuoyuyla bazıları paylaşıyor, bazıları paylaşmıyor. Böyle bir durum yaşanıyor. Şimdi böyle olunca Türkiye nereye varacak? Nereye gidecek? Türkiye'nin geleceği nerede? Diye soru sorulduğunda ise ciddi bir karamsarlık ve bunalım ortaya çıkıyor. Ekonomik nedenin temeli Türkiye'de aşırı şiddetin kullanılışı ve bunun bir politika haline getirilmiş olmasını belirtmek gerekiyor. Dediğim gibi çözüm bütün evrensel çapta da olduğu gibi Türkiye'nin de en çok ihtiyacı olan demokrasidir. Demokrasiye geçiş, gerçekçi anlamda bir demokratikleşme hamlesi gerçekleştiği zaman göreceğiz ki o zaman FETÖ de biter, bilmem aşırı şiddet kullanıma ihtiyacı duymuş olan ya da kendini öyle lanse eden yaklaşımlar, organizasyonlar da Türkiye'de biter. Çünkü o zaman halkın bir bütün olarak demokrasi sahiplenme durumu gerçekleşecek. Şimdi bunu niye kimler niye istemiyor, bu niye olmuyor dediğimizde ise tabii bu başlı başına bir soru. Niye istenmiyor? Bunun da zemininde tabii ki bundan rant kapan yaklaşımlar vardır. Rant kapan kimi politik çevreler veya hükümet içerisinde kümelenmiş kesimler bunu istemiyor. Israrla aşırı milliyetçi, kendini milliyetçi bile tanımlanır. Oysa ki bir bütün olarak Türkiye'ye zarar veren bir yaklaşım içerisindedirler. Ve yaklaşımları bunun ifadesi olarak gerçekleşiyor. Israrla bu politik yaklaşımla kendilerini yaşatabilmişler. Rant kapma mücadelesidir aslında.
Evet.
Çünkü demokrasi istemeyen kesim belli ki orada bir nemalanma durumu gerçekleşiyor. Yaşanan da şu anda Türkiye'de bu olduğunu belirtmek gerekiyor.
Aynen. Efendim çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için Sayın Mehdi Bey. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Çok sağ olun.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Türkiye'de FETÖ operasyonları çerçevesinde yürütülen tutuklamalarla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Değerli dinleyiciler, röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi'nin korsan rejimi İsrail'in kasıtlı olarak Filistinli esir kadınlara koronavirüsü bulaştırdığını ifşa etmesi, Yemenli haber kaynaklarının Siyonist rejimin Birleşik Arap Emirlikleri'nin mali desteğiyle Sokotra takım adalarında yeni bir askeri üs inşasına başladığını duyurması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran ile Çin arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Çin arasındaki 25 yıllık stratejik anlaşmanın iki milletin yararı doğrultusunda olduğunu belirtti. Çin medyasına konuşan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Çin ziyareti sırasında Çinli mevkitaşı ile ortak hedeflerin üzerinde odaklandığını belirterek, Tahran ve Pekin ilişkileri tüm alanlarda gelişmekte olduğunu, iki ülke arasında imzalanan 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşması da iki tarafın kazançlı çıkacağı temele dayandığını kaydetti. Bakan Emir Abdullahyan, 25 yıllık anlaşmada iki milletin çıkarları doğrultusunda olan her şeyi öngördüklerini, anlaşma Cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini, anlaşmadan hem Tahran ve hem Pekin fayda göreceğini vurguladı. Emir Abdullahyan ayrıca Viyana müzakerelerinde aktif taraflardan biri Çin temsilcisi olduğunu ve İran'ın barışçıl nükleer programına destek vererek Amerika'nın dayattığı zalimane yaptırımların kaldırılmasını istediğini belirtti.
Risalet gazetesinde işgalci Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberler beyan edilirken, Cevan gazetesinde İslam-İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi'nin İran ve Rusya arasındaki ilişkilere dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam-İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi, İran ve Rusya arasındaki ikili ticaret hacminin son 9 ayda 3,5 milyon tonu ve 1 milyar 656 milyon doları aştığını ve geçen yılın aynı dönemine oranla ağırlık bakımından %12, değer bakımından %41 artış kaydettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi'nin Rusya ziyareti arifesinde Tahran ve Moskova arasındaki ticari ilişkilerin hakkında açıklama yapan Gümrük Kurumu Sözcüsü Latifi, Rusya'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli komşularından biri olduğunu, iki ülke için ticari, iktisadi ve siyasi ilişkileri geliştirmenin büyük önem arz ettiğini, bu yüzden son yıllarda siyasi ilişkilere paralel olarak ticari ilişkilerde de artışa şahit olduklarını söyledi.
Hemşeri gazetesinde İran'ın eski Rusya Büyükelçisi'nin Tahran ve Moskova ilişkilerine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın eski Rusya Büyükelçisi, Rusya, İran İslam Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme potansiyeline sahiptir dedi. İran'ın eski Rusya Büyükelçisi Seyyid Mahmud Rıza Seccadi, İrna'ya verdiği röportajda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Rusya yapacağı ziyareti atıfta bulunarak, ticari ortakların var olmasının her bir ülkenin ekonomik gelişmesi için önemli ve gerekli olduğunu belirtti. İran'ın Rusya ile 20 yıllık anlaşmasına değinen Seccadi, bu anlaşma çok akıllıca ve siyasi ve güvenlik boyutları içeriyor ve iki taraf uzun vadeli ortak ve kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalama konusunda ciddi dedi. Eski İranlı diplomat, İran'ın terör ve IŞİD ile mücadelede Ruslarla çok başarılı bir işbirliği söz konusudur ve Suriye'de İran ve Rusya arasında işbirliği yapılmasaydı bugün IŞİD bölgede olurdu diye kaydetti. Uzmanlara göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Rusya yapacağı ziyaret çeşitli boyutlarıyla önemli olup işbirliğinin güçlendirilmesine zemin oluşturacak ve iki ülke arasındaki ilişkilerde bir değişimin başlamasına zemin hazırlayacaktır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ın kalabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizde birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Hicri Şemsi 19'de Kum halkından bir grupla video konferans yöntemiyle görüştü. Bugün bu konuya değineceğiz.
Ayetullah Hamenei, Kum halkının bugün de kıyam etmesini, büyük bir değişimin başlangıcı ve halkın derin dini inancının işareti niteleyerek şöyle buyurdu. Biz bu noktanın üzerinde duruyoruz, vurguluyoruz, inkılabın açık ve aşikar gerçeğidir. Ancak inkılaba karşı kini hala yüreklerinde taşıyanların propagandaları zamanla hatta inkılabın kesin gerçeklerinden kuşku duyulmasına sebebiyet verir. Ben burada 19'deydi Kum'da yaşanan hadise ve ardından gelen hadiselerin halkın din inancının derinliğini gösterdiğini vurgulamak istiyorum.
Hicri Şemsi 19.1356 tarihinde Ettelat gazetesinde İmam Hümeyni'ye hakaretin ardından başlayan kıyam, İran'ın çeşitli kentlerinde zincirleme bir dizi hareketin başlangıcı oldu ve sonuçta İslam İnkılabı'nı zafere götüren bir süreci başlattı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'ye göre, eğer İmam Hümeyni bir taklit merci veya bir din adamı olarak bu hareketin merkezinde yer almasaydı, başka hiç kimse veya hiçbir akım milleti ayaklanmaya ve kıyam etmeye zorlayamazdı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, İran'ın son 150 yıllık tarihinde tütün macerası, meşrutu hareketi, Guherşad hadisesi, 30 dir ve 15 hordat kıyamı gibi birçok tarihi ve sosyal hadise, cesur ve siyaseti bilen din alimlerinin ekseninde gerçekleşeni belirterek şöyle devam etti. Nüfuz sahibi olan kişiler bazı insanları harekete geçirebilir. Fakat büyük millet okyanusunun dalgalarını sömürü ve istikbar ve uzantılarına karşı harekete geçirmek ancak din alemi ve takdir merciğinin işidir. Nitekim bu noktadan müstekbirlerin din alimleri, siyasi ulema, siyasi fıkı ve siyasi İslam'a karşı derin düşmanlığının sırrı anlaşılabilir. Zira ulemanın varlığı istikbar karşıtı ve sömürü karşıtı bir varlıktır.
İran İslam Cumhuriyeti nizamında kahrolsun Amerika sloganı, Amerika halkı ile düşmanlık olarak değil de dünya genelinde istikbar ve zulmün her türlü simgesinin yok edilmesine yönelik bir slogandır. Bazılarının kahrolsun Amerika sloganını istikbarın İran İslam Cumhuriyeti ile daimi düşmanlığının sebebi bilenlere işaret eden Ayetullah Hamenei, bu yüzeysel bakışın sebebi düşmanı doğru tanımamak ve her şeyi dine ve dini harekete dayanan İslam nizamla derin düşmanlığını bilmemek şeklinde ifade etti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, dini gayreti 19'de kıyamının gerçekleşmesinde etkili olan önemli etkenlerden biri olduğunu belirterek şöyle dedi. Dini gayret demek, Müslüman insanın İslam dinine özel önem vermesi ve var gücüyle ispatı ve uygulanması için çaba harcaması ve en ufak saldırıya uğramasına müsaade etmemesidir. Buna göre cihat, emri maruf, hakka ve sabra tavsiye etmek, talim ve terbiye, dini gayret çerçevesinde yer alır, zira her biri hem İslam ahkamının pekişmesinde etkilidir, hem İslam karşıtı ahkamla mücadele eder. Bazıları dini gayreti mantıksızlık ve şiddet gibi göstermeye çalışıyor, oysa gerçekte dini gayret akılcılıkla beraber olan ve basireden kaynaklanır ve basiret de akılcılığın simgesidir. Üstelik pratikte birçok durumda dini gayret akılcılıkla beraber olmuştur.
Tahran Radyosu.
Akılcılık kavramı felsefi ve bakışa dayalı bir kavramdır ve çeşitli ideolojik ve felsefi akımlar bu kavrama farklı şekillerde yaklaşır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'ye göre bazıları muhafazakar ve korku ile beraber bakışlarını haklı göstermek için akılcılık sözcüğünü kullanır. Oysa gerçekte akılcılık, gerçeklere mantıklı ve doğru biçimde yaklaşmaktır ve insan aklı tarafından onaylanır. Ayetullah Hamene'ye göre dini gayretleri en fazla olan insanlar genellikle yüksek akılcılık özelliğine sahiptir. Ayetullah Hamene'yi İmam Hümeyni, akılcılık ve düşünceyle beraber olan dini gayretin en mükemmel simgesi olduğunu belirterek şöyle dedi. İmamın seçkin talebesi Ayetullah Mesbah da hem dini gayret bakımından zirvedeydi hem akılcılıkta kelimenin tam anlamıyla bir filozoftu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi 19'de kıyamına gayret ve akılcılığın en güzel bileşimi niteledi. Ayetullah Hamene'yi tağut rejimine bir gazetede imam hakkında hakaret içeren bir makale yayınlama kararı önceden planlanan bir karar olduğunu belirterek şöyle dedi. Tağut rejimi imamın halk arasında artan nüfuzunu fark ederek imamın halka enerji veren ve sahiplerine geliştiren konumunu düşürmeye ve hareketin merkeziyetini yok etmeye çalıştı. Tağut rejimi, Washington'un destekleri ve Amerikan dönem başkanı Jimmy Carter'in 10 Day 1356'da Tahran'da yaptığı konuşmaya güvendiğini kaydeden Ayetullah Hamene'yi şöyle dedi. Carter, Amerikalıların halen devam eden yanlış hesaplarına göre Pehlevi rejiminde İran'ı bölgenin istikrar adası niteledi ancak Kum halkının kıyamı ve tetikledi kıyam zinciri Carter'i Hicri Şems'e 1357 yılında bir generalini İran'dan göndermeye ve katliam, darbe veya hangi yöntemle olursa olsun İran milletinin İslami hareketini bastırmaya zorlayacak kadar Amerika'nın hesaplarını bozdu ve bu girişimleri ilahi inayetle başarısızlıkla sonuçlandı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi General Süleymani'yi şehit etmeyi de Amerikalıların yanlış hesaplarının hala devam ettiğinin bir başkası olduğunu belirterek şöyle dedi. Teröristler Hacı Kasım Süleymani'yi temsil ettiği büyük hareketin simgesi olarak yok etmek istediler. Ancak İran milleti ve başka ülkelerin milletlerinin General Süleymani'nin şehadetinin 2. yıl dönümünde sergilediği muazzam sevgi ve saygı, Yüce Allah'ın gücünden kaynaklanan muazzam bir hareket olarak Amerikalıların hesapları hakikaten bozuk ve sakat olduğunu gösterdi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi İran İslam İnkılabı'nın zafere kavuştuğu günlerin ve dini demokrasi temelli nizamın kurulması üzerinden 43 yıl geçtiğini işaretle diri bir milletin sadece geçmişe bakmadığını ve esas görevi de geçmişten ders çıkarmak, şimdi görevleri bilmek, geleceğin aydın ufkunu belirlemek ve bu ufka doğru sağlam adımlarla ilerlemek olduğunu vurgulayarak şöyle ekledi. Geleceğe doğru atacağımız adımları belirlemeli, ufkumuzu aydınlatmalı ve ona bakmalı ve var gücümüzle bu ufka doğru hareket etmeliyiz.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene konuşmasının devamında vatandaşlara ve yetkililere İslam İnkılabı'nı ileriye taşımak ve şimdiki coşkuyu korumak için bazı önemli tavsiyelerde bulundu. Ayetullah Hamene'yi dini gayret ülkenin çeşitli kumpaslardan kurtardığını ve tehditleri fırsata çevirdiğini belirterek şöyle ekledi. Dini gayretinizi koruyun, zira ülkenin kutsal savunma yıllarında, yani Amerika, Sovyetler Birliği, NATO ve o günün gerici güçleri inkılabı dize getirmek için dayattıkları savaşta ülkeyi zafere götüren şey halkın dini gayretiydi. Şehit Süleymani gibi büyük bir şahsiyetin şehadeti düşmana göre bir tehdit sayılıyordu. Ancak Müslüman İran milletinin gayreti bu tehdidi bir fırsata çevirmeyi başardı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi düşmanların İslam İnkılabı'nın ilkeleri ve temellerine yönelik hassasiyetleri sosyal medya ve ecnebi medya organlarında yürüttükleri propaganda ile ve içi boş ama iddiaları bol kişilerin sözlerini ön plana çıkararak yok etmeye çalıştıklarını belirterek şöyle ekledi. İnkılabın dini geometri temelinde hükümet ve toplumun şekillenmesi, bağımsızlık, fesat ve adaletsizlikle mücadele gibi ilkeleri asla zayıflatılmamalıdır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi zorba ve müstekbir düşmana karşı teslim olmamanın da inkılabın ilkelerinden biri olduğunu, bazı durumlarda düşmanla müzakere etmenin veya teamülde bulunmanın onlara teslim olma anlamına gelmediğini, nitekim İslami nizam şimdiye kadar teslim olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını vurguladı. İnkılap ilkelerine yönelik hassasiyetleri yok etmek, düşmanın İran milletine karşı yürüttüğü geniş çaplı yumuşak savaşın bir bölümünü oluşturduğunu belirten İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi, düşünce ve kalem ehli olanları ve sosyal medyada faaliyet yürütenleri bu planla mücadeleye çağırdı. Ayetullah Hamine'yi inkılap ilkeleri halka ve geleceğe faydası olmayacağı düşüncesi gerçeğe aykırı ve mutlak insafsızlık olduğunu vurguladı.
İnkılap ilkelerine bağlı kalmak ülkenin en önemli kalkınma araçlarından biri olduğunu kaydeden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi şöyle ekledi. Şu son 43 yılda nerede ilerlediysek, bu ilerleme mümin ve inkılapçı insanların mücadeleleri sayesinde oldu. Nerede işler yerde kaldıysa fırsatçılık, fesat, eşrafçılık ve inkılapçı olmayan yaklaşımlar söz konusu olmuştu.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi bir başka tavsiyesinde herkesi milli vahdet ve dayanışmayı korumaya davet ederek şöyle dedi. Gerçeği inkılaba karşı çıkanların konusunda inkılabın onlara karşı durmaktan başka çaresi yoktur. Ancak görüş farklılığı birbirimize karşı saflaşmak, umutları zayıflatmak ve toplumsal dayanışmayı zedelemekle sonuçlanmamalıdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bazı inkılap düşmanlarının böl, yönet politikasında uzman olduklarını ve ülkede dini ihtilafları körüklemeyi ve Şii-Sünni çatışması çıkarmaya çalıştığını belirterek bu tür durumlara müsaade edilmemesi gerektiğini, nitekim İran'da Şii ve Sünni Müslümanlar asıllardır bir arada ve hiçbir çatışma ve ihtilaf yaşamaksızın geçindiklerini vurguladı. Ayetullah Hamine'yi şöyle ekledi. Şimdi bir kişi çıkıp yanlış bir söz söyleyebilir. Biri de tepki vermesi gerektiğini düşünebilir. Ama bu tür meseleleri uzatmamalı ve dayanışmamızı korumalıyız.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi bir başka tavsiyesinde de geleceğe dönük umutlu olmanın takviye edilmesi gerektiğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin birçok alanda başarıları anlatılmadığını, tüm iktisadi sorunlara ve özellikle zayıf kesimlerin geçim sıkıntısına karşın İslam Cumhuriyeti çeşitli alanlarda önemli kazanımları olduğunu ve bunları halka anlatmak gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamene ayrıca uzmanların ve kanaat önderlerinin hükümetin işlerinde halkın katılımından nasıl yararlanılması gerektiği yönündeki görüş ve önerilerinden yararlanmaya vurgu yaparak, devlet adamlarına da fesat ve rantla mücadelede halkın gözetleme kapasitesinden yararlanmalarını tavsiye etti.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Yine her programın sonunda belirtildiği üzere bizim programlarımızı www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca herhangi bir program hakkında görüşünüzü veya isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Dua Harikaları.
İran topraklarındaki dua cazibeler ve elde edilmemiş dua harikaları dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici yönlere sahiptir.
Bugünkü sohbetimizde sizleri Ketelehor Mağarası ile tanıştırmak istiyoruz.
İran toprakları sahip olduğu coğrafi konumu, jeolojik ve orojenik yapıları nedeniyle birçok doğal mağaraya sahiptir. Bu yüzden şimdiye kadar İran'da 1200'den fazla mağara tespit edilmiştir. Bu mağaraların her biri birçok şaşırtıcı yönlere ve güzelliklere sahiptir. Ketelehor Mağarası, kristaller ve sarkıtları, güzellik ve katları arasında dünyada tanınan ilk kireç taşı mağarasıdır. İran'ın kuzeybatı tarafında Zencan eyaletinin Hodabende ilçesinin Germa bölgesinde dağların kalbinde olan Ketelehor Mağarası'nda damlayan su damlalarının sesi bir senfoni gibi kulakları okşuyor.
Ketelehor Mağarası eşsiz ve rüya gibi sarkıtları ile her ziyaretçinin gözlerini kamaştırıyor. Zencan kentinin 155 kilometre güneyinde ve İran'ın kuzeybatı kesiminde yer alıyor. İran'ın batı bölgesinde bazı alçak dağlara Ketele deniliyor. Belki de bu mağaraya Ketele adının verilmesi onun bölgenin alçak dağlarında bulunmasındandır. Üstelik güneşin bu dağın arkasından doğduğu ve Farsça'da güneşe Horşit denildiği için bu mağaraya Ketelehor adı verilmiştir.
Ketelehor mağarası bir kireç taşı mağarasıdır ve bazı bölgelerinde kil çamuru ve demir oksit içeren topraklar görülür. Uzmanlara ve jeolojik haritalara göre Ketelehor mağarası 3. jeolojik dönemde yaratılmıştır ve yaklaşık 30 milyon yaşındadır. Ketelehor Mağarası yaş açısından yaklaşık Ali Sadr mağarası ile yaşıttır. Fakat tabii ki iki açıdan birbirinden farklıdır.
Hemedan kentinin Ali Sadr mağarası tamamen sulu bir mağaradır. Fakat Zencan'ın Ketelehor mağarası yaklaşık kuru bir mağaradır. İkincisi, Ketelehor mağarasındaki kireçler Ali Sadr mağarasındaki kireçlerden çok daha saftır. Bu da mağaranın daha da güzelleşmesine sebep oluyor. Zira kirecin saf olması, onların şeffaf olması ve sonuçta ışığın sarkıtlarından geçmesini sağlar.
Burada Ketelehor mağarası ile ilgili ilginç bir konu ise yapılan incelemeler ve var olan kanıtlar bu mağaranın büyük ihtimalle en sonda Hemedan Ali Sadr mağarasına bağlanmasıdır. Ketelehor mağarasının bir diğer ilginç ve bir o kadar da güzel olan özelliği ise mağaranın katlarıdır. Dünyada böyle mağaralar çok eşsizler. Şimdiye kadar 3 katı keşfedilen Ketelehor mağarasının 7 katı olduğu tahmin ediliyor. Bu mağaranın bir diğer benzersiz özelliği devasa kireç taşı sütunların varlığıdır. Bu sütunlar ise kireçten olan sarkıtlar ve dikitlerin birbirine yetişmesinin sonucudur. Sanki bu devasa sütunlar mağaranın çatısının çökmesini engelliyor gibi duruyor.
Ketelehor mağarası oluşmasının başlarında bir su mağarasıymış. Fakat suyun çekilmesiyle muhtemelen büyük taşlar kütlesi ana kütleden ayrılmış. Mağarada bulunan çok sayıdaki katlar suyun alt katlara nüfuz etmesi ve mağaranın pratikte bir kara mağarası olmasına sebep olmuştur.
Bu mağaranın çevresinde çok berrak su kaynaklarının bulunması ve çok sayıda doğal boşluk da bu mağaranın eşsiz özelliklerindendir. Ketelehor mağarası yaşamı boyunca bazıları doğal, bazıları yapay olmak üzere birçok değişim ve dönüşüme uğramıştır. Ketelehor mağarasındaki doğal değişimlerden depremler, faylar, heyelanlar ve düşmelerden kaynaklanan kırıklara değinebiliriz.
Deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikte olan Ketelehor mağaranın girişi alçak tabanlıdır ve birkaç antreye ayrılır. Tali antrenin ardından 2 metre yüksekliği olan eğilimli kurumuş çukurlar olan 950 metrelik geniş bir alanın ardından 50 metrelik iki koridor ile yola devam ediliyor. Eğilimli bir yolun ardından muazzam sarkıtlar ve dikitlerle dolu geniş bir alana ulaşılır.
Koridorun ilk girişi muhtemel hasarlar nedeniyle kapatılmıştır. Buraya yerel dilde insanların veya atalıların yaşadığı yer anlamına gelen yurt yeri deniliyor. Zira mağaranın ilk 100 metresinde ilk insanlar yaşıyormuş. Bu konu burada bulunan 80 insan iskeletinin kanıtlarından ispatlanmıştır. Bulunan iskelet kalıntıları hala bölgede tutuluyor. Ve bazı eski çömlek kalıntıları da bölgeden bulunmuştur. Yapılan araştırmalara göre bu kalıntılar M.Ö. 2. milenyumun sonlarına bölgede kaybolmuş veya gömülmüş olan insanlara aittir.
Hali hazırda Ketelehor mağarası 3 bölüme ayrılmıştır. Kültürel, eğlence ve spor. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda olan spor bölümü sadece dağcılar ve mağaracılara ayrılmıştır. Fakat sonu henüz keşfedilmemiştir. Eğlence bölümü ise halka açıktır ve yaklaşık 2 kilometre düz bir yoldur. Fakat bu bölüm ise mağaranın sadece 1/3'ünü oluşturuyor. Mağaranın kültürel kısmı da güney tarafta yer almaktadır. Ana bölümü ise çeşitli törenlerin yapıldığı doğal bir salondur. Tabii ki bu bölümün doğal bir çıkışı yok ve çıkışı yapay olarak kazılmış, ancak kendisi tamamen doğaldır.
Mağaranın en iyi ziyaret zamanı bahar ve yaz aylarıdır. Bu mevsimlerde bölgeye gerekli yolculuk malzemeleriyle yola çıkmışsanız rahat bir yolculuğunuz olabilir. Böylece temiz hava ve ilginç manzaralardan büyük zevk alabilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, bugün İran'ın doğa harikalarından bir diğeri olan ilginç ve güzel mağaralarından Ketele Hor mağarasını sizlere tanıttık.
Programımızın sonunda turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi, ayrıca yayınlarımızı da www.parsudi.com adresinden de bizlere takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri, ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam 36. nurlu hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Kim uzun arzulara kapılırsa amelini çirkinleştirir." Hiç şüphesiz arzu etmek her insanın her türlü hareketi için motivasyon oluşturur. Fakat eğer arzu haddini ve sınırını aşarsa ve ulaşılmaz bir arzu haline gelirse en kötü sapmalar ve bedbahtlıklara sebep olur. Tıpkı yağmur suyu gibi ki eğer haddini aşarsa sel ve insanların boğulması ve her şeyin yok olmasına sebep olur. Arzunun itidal sınırını aşması ile insan ulaşılmaz veya zaruri olmayan ve ihtiyacı dışında olan şeylere bulaşır. Böyle bir insan sahip olduklarını değersiz ve az görür. Büyük arzulara kapılan insan sahip olduklarından zevk alamaz. Hiçbirinden hoşnut olamaz. Her zaman sahip olmadığı şeyleri arzular. Bu insanlar sahip olduklarına önem vermez, hepsinden daha da önemlisi sahip olmadıklarının saadete sebep olduğunu zannederler. Fakat yine de arzularına ulaştıklarında yine kendilerini mutlu hissetmezler ve yine ulaşamadıkları şeyler ve arzuları hayal ederler. Doğal olarak böyle bir insan uzak olan arzuları için çok çalışmalıdır. Bu durumda birçok insan kendi arzularına ulaşmak için her yöntem ve aracı mübah görürken, diğer yandan da diğer herkesin önünde kendini küçük düşürerek onlara boyun eğerler ve en sonda da Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözünde söylediği gibi çirkin amellere düşerler. Fakat eğer insan kendi arzu çemberini daraltır ve ihtiyacı olanla yetinirse, ilahi görevlerini yerine getirmek ve ahireti için azık biriktirmeye gerektiği kadar zamanı olur ve harama bulaşmaktan korunur. Hem Nebevi bir hadiste hem de Hazreti Ali aleyhisselamdan bir rivayette şöyle buyruluyor: "Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey heva ve hevesler ve uzun arzuları izlemenizdir. Zira nefis havasını izlemek insanı hak yolundan alıkoyar ve uzun arzular ise ahiretin unutulmasına sebep olur. İlahi evliyaların arzuları kısaydı, her zaman ahiret yolculuğuna hazırdı. Zira her an Allah'ın emri nazil olabilir ve bu dünyadan göç emri gelebilir." Resulullah'tan çok anlamlı bir hadiste şöyle okuyoruz: "Muhammed'in canı elinde olana andolsun. Göz kapaklarım kapanmadan, ruhumun kabz olacağını düşünmeden göz kapaklarım kapanmaz." Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.